Ayrım 18, Asıl Gerçek, David Baldacci, sayfa 249. Kadın ne diyordu? Westminster mı, ne grubu? Kate ayağı fırladı, oturma odasına koştu ve sesi açtı. Muhabir yağmurun altında duruyordu. Bu sırada polis ve beyaz üniformalı kişiler de etrafta koşuşturuyordu. Boynunu ileri doğru uzatan meraklı kalabalık, geçici barikatlar kullanılarak uzak tutuluyordu. Haber ekipleri sokağın başından sonuna sıralanmış, kullandıkları uydu antenleriyle haberi elektronik olarak tüm dünyaya çılgın byte ve piksellerle yolluyordu. Muhabir Phoenix gruba birçok kişiye göre böyle bir şeyin yaşanabileceği son yer diyordu. Söz konusu kuruluş sakin bir Londra sokağında bulunan, sayısız sosyal ve bilimsel konuyu içeren küresel politikalar üzerinde araştırma yapan bir düşünce kuruluşu olarak tanımlanıyor. Burada çalışan kişilerin neredeyse tamamı bilim adamıydı. Çoğunluğu vahşice işlenen cinayetlerin hedefi haline gelebileceği düşünülmeyen eski akademisyenlerdi. Ölenlerin adları henüz ailelerinden onay alınmadığı için resmi olarak duyurulmadı. Ayrıntılar elimize ulaşmamış olsa da katliam... Katliam mı? Kadın katliam mı dedi. Katie yerdeki halıya çöktü. Kalbi göğüs kafesini sıkıştırıyordu. Kolları ve bacakları hissizleşmişti. Muhabir sözlerine devam ederek yetkililer şimdilik sadece binada yaklaşık 30 mağdurun olduğunu söylüyor. Kurtulan yok. Kurtulan yok mu? Katie saatine baktı ve hızlıca zaman farkını hesapladı. Artan paniğe rağmen gazeteci zekası etkisini gösterdi. Londra'da akşam vakitleriydi. Ölülerin bulunup polisin çağrılması, habercilerin ve kalabalığın olay yerine toplanması birkaç saat almış olmalıydı. Olay öğlen saat 3'te ya da 4'te olmuş olmalı. Katie'nin paniği artmaya devam etti. Kurtulan yok. Katie ayağa dikildi ve telefona koştu. Anna'nın ona verdiği kartvizite eline aldı ve numarayı çevirdi. Telefon doğrudan sesli mesaja geçti. Katie, lütfen bir mesajınızı bırakınız diyen Anna'nın sesini duyunca yutkundu ve ağlar gibi oldu. Bir sonraki düşüncesi ona yıldırım gibi çarptı. Şav diyerek haykırdı. Şav'ın ona verdiği numarayı aradı. Telefon 4 sefer çaldı. Katie sesli mesajı aktarılmayacağını düşünürken birisi telefonu açtı. Bir kadın sesi Fransızca "Alo" dedi. Bir anlığına kafası karışan Katie Şav ile konuşabilir miyim dedi. Telefonun diğer ucundaki kadın tekrar Fransızca konuştu. Katie hızlıca düşünüp birazcık üniversitede birazcık da yurt dışında kaldığı zamanlarda öğrendiği Fransızcasını hatırlamaya çalıştı. Kadına İngilizce bilip bilmediğini sordu. Kadının biraz İngilizce bildiğini öğrendi. Şov'un nerede olduğunu sordu. Kadın kimden bahsedildiğini bilmiyordu. Onun telefonunu açtınız. O anda kafası karışan kişi ise diğer kadındı ve Katie'ye adamın ailesinden olup olmadığını sordu. Katie durumun hiç de iyi olmadığını düşündü. Bir anlığına Shaw'un Anna ile birlikte Phoenix grubunda olup olmadığını ve öldürülüp öldürülmediğini merak etti. Fakat Londra'da bir katliam yaşanmışsa Shaw'un telefonunu bir Fransız kadın neden açtı? Kadına evet dedi, akrabasıyım, kız kardeşiyim, siz kimsiniz? Kadın bir hemşire olduğunu ve adının Margaret olduğunu söyledi. Hemşire mi, anlayamadım. Margaret, bahsettiğiniz Shaw adlı kişi şu an hastanede dedi. Neyi var? Yaralı, şu an ameliyatta. Nerede? Paris'te. Hangi hastane? Kadın ona hastanenin adını söyledi. İyileşecek mi? Margaret bu sorunun cevabını bilmediğini söyledi. Katie apar topar eşyalarını toplamaya başladı. Sık sık yaptığı uçuşlardan kazandığı puanlarla o gece JFK'den kalkacak bir Air France uçağında yer ayırttı. Uçaktayken uyumaya çalıştı ancak uyuyamadı. Etrafındaki diğer yolcular mışıl mışıl uyurken o gözünü önündeki küçük ekrandaki haberlere dikmişti. Medyanın Phoenix grubu katliamı olarak adlandırdığı olayla ilgili biraz daha bilgi veriyordu. Ancak verilen bilgiler olayı açıklamaya yetmiyordu. Katie uçağa binmeden önce Anna'ya ulaşmaya çalışmıştı. Ancak telefon yine sesli mesaja geçmişti. Uçak hızlıca okyanusun üzerinden geçerken Katie kendisine bunları neden yaptığını sordu. Anna'yı ve Shaw'u tanımıyor sayılırdı. Ayrıca şov onların hayatına burnunu sokmaması gerektiğini çok açık bir şekilde dile getirmişti. Çok da haklıydı. Öyleyse neden bunları yapıyorsun Katie, neden? Belki de bu sorunun cevabını bulmak hayatındaki her şeyden çok daha basitti. Anna ve şovu çok iyi tanımasa da ikisi ile de tanıştığı dramatik anlar onları tanıdık sıradan insanlardan farklı kılıyordu. Katie onları önemsiyordu, onların mutlu olmasını istiyordu. Ve şimdi kendisini çok yakın bir arkadaşını yitirmiş biri gibi hissediyordu. Yerel saatle sabah saat 7'de yere indi, gümrükten geçti ve Paris'in merkezine yakın olan hastaneye gitmek için bir taksiye bindi. Şoföre ücreti ödedi ve hızlıca hastanenin ön kapısından içeri girdi. Yarım yamalak Fransızcasını kullanarak çabucak İngilizce konuşan birisini buldu ve şovun hangi odada kaldığını sordu. Kendisine o isimde birisinin hastanede olmadığı söylendi. Lanet olsun! Telefonda konuştuğu hemşireye şovun hangi adlı hastaneye yatırıldığını sormadığı için kendisine kızıyordu. Çok kötü yaralanmış, dün ameliyattaydı, iri yarı bir adam, 1.95 boylarında, siyah saçlı, masmavi gözlü. Kadın boş boş ona baktı. Burası büyük bir hastane adam. Telefonda bir hemşireyle konuştum, adı Margaret'ti. Kadın, aa Margaret demek, bu işimize yarar dedi. Telefon açtı, bir dakikalığına konuştu ve daha sonra Katie'ye doğru dönüp başını salladı. Monsieur Ramsey, 805 no'lu odada. Katie asansöre doğru hızlıca ilerledi. Küçük, çekçekli çantası da arkasından gidiyordu. Tekrar telefonda konuşan kadın telaşlı bir halde sırtı dönük olan Katie'ye baktı. Bölüm 43. Anna Fisher öldürüldükten bir saat sonra Nicholas Creel'in Blackberry'si çaldı. Adam yataktayken arkasına döndü, telefonu eline aldı, bir tuşa bastı ve ekranda "Yeter ki sonu iyi bitsin" yazısı göründü. Mesaj Cesar'dan gelmişti. Böylesine bir adamın Shakespeare hayranı olabileceğini kim düşünürdü ki? Creel saatine baktı. Londra'da tam da planlandığı gibi öğleden sonra olmuştu. Tekrar yatağa döndü ve uykuya daldı. Creel o akşam üzerine giyindiği smokinin ceketini düzeltti. Kol düğmelerini ayarladı ve güçlü alkışlar eşliğinde koltuğundan kalktı. Uzun adımlarla kürsüye doğru giderken az önce onu Nicholas Creel'i görme şansını yakalamak için kişi başına $5,000 ödeyen elit kalabalıkla tanıştıran valinin elini sıktı. Creel büyük bir hastanede çocuklar için son teknolojiyle donatılacak bir kanser biriminin kurulması için $80 milyon bağışta bulunarak hayırseverliğini gösterdiğinden dolayı yılın adamı seçilmişti. Ancak bu birime Creel'in adı verilmemişti. Zaten kendi adını taşıyan yeterince bina vardı. Bu binaya verdiği adla annesini onurlandırmıştı. Kaliforniya valisi milyarder silah imalatçısını eşi benzeri görülmemiş bir bakış açısı olan son derece merhametli bir adam olarak çağırırken coşku içindeydi. Creel'in annesi hayatta olsa şüphesiz bu sözlerin ardından gözyaşı dökerdi. Oysa Creel'in gözleri nemlenmemişti bile. Böyle bir yapısı yoktu. Hayatındaki her şey gibi yaptığı şeylerin altında birkaç sebep yatıyordu. Bu gecenin de diğerlerinden farkı yoktu. Aslında bu parayı iyi bir şekilde harcamıştı. Hasta çocuklara yardım etmeyi boş bir şey olarak görmüyordu. En büyük oğlunu neredeyse lösemi yüzünden kaybediyordu. Bundan dolayı kanser araştırmalarına ve tedavisine ilgisi artmıştı. Birçok insandan daha açgözlü ve hevesli olabilirdi. Ancak aynı zamanda birçok kişiden çok daha başarılıydı. Aslında cömert bir kalbi vardı. Daha da önemlisi çok parası vardı. Geçen onlarca yılda hayırseverlik işlerine milyarlar harcamış, kendisi gibi süper zengin birçok kişiyi bu konuda geçmişti. Servet saçmak adamı iyi hissettiriyor, başkalarına iyi geliyor. Aynı zamanda faydalı işlere de ön ayak oluyordu. Bu ayrıca ölümsüzlüğü hak eden annesini de onurlandırmak için iyi bir yoldu. Tüm bunlar ona ihtiyaç duyduğu anda işine yarayabilecek yüksek konumlarda olan arkadaşlar kazandırıyordu. Kaliforniya valisinin ve eyaletinin kendisiyle bir ömür boyunca dost kalacağını hissediyordu. Bunun bir kazan-kazan durumu olduğu çok açıktı. Aslında 80 milyon dolar harcanarak elde edilen şeyler ucuza gelmişti. Cebinden konuşmasını çıkardı ve ona hayran olan kalabalığa baktı. Bir anlığına kalabalığın içinde yeni bir dünya güzelinin olup olmadığını merak etti. Karısını evde bırakmasının bir sebebi vardı. Değişiklik yapma zamanının geldiği kesindi. Kadın ondan sıkılmıştı ve ilgisini çeken tek şey de çoktan çekiciliğini yitirmişti. Creel bu sefer zeki birisini tercih edebileceğini düşündü. Tabii ki bulacağı hanımın dış görünüşü de güzel olmak zorundaydı. O etrafında güzel şeylerin olmasını seven bir adamdı. Konuşmasına medyanın şimdilerde duyarsız bir şekilde Londra katliamı olarak adlandırdığı olaydan bahsederek başladı. Daha sonra kalabalığı öldürülenlere saygılarını sunmak için bir dakikalık sessizliğe davet etti. Bunun dokunaklı bir şey olacağını düşünmüştü. Başını önüne eğdi ve hatta ölenleri ve ölenlerin ailelerini düşündü. Bunları düşünürken gözleri nemlenmişti. Yaşananlar gerçekten çok korkunçtu. Bunları yapmak zorunda kaldığı için üzülüyordu. Bu bir trajediydi. Dünya o kadar karmaşık bir hal almıştı ki iyi ve kötü arasındaki çizgi yok olmanın eşiğine gelmişti. Kafasını kaldırdı, ona bakan ve parlayan bir deniz gördü. Büyüleyici bir andı, gerçekten de büyüleyiciydi. Bu değerli anlarda o ve kalabalık arasında bir bağ kurulmuştu, birlik olmuşlardı. Dünyadaki insanlar aynen afetlerin yaşandığı zamanlardaki gibi bu felaketle de biraz daha birbirine yaklaşmıştı. Zorluklardan, felaketlerden büyüleyici şeyler doğmuştu. En büyük Amerikan başkanlarının hepsinin savaş zamanlarında hizmet etmiş olması tesadüf eseri değildi. Silahlı mücadele insanları bu hale getiriyordu. İnsanlar ya daha yükseklere tırmanıyordu ya da yıkılıyordu. İkisinin arasında kalmak diye bir şey yoktu. Saklanacak bir şey yoktu. İnsanlık tarihindeki en mükemmel gösterge buydu. Creel insanların yalnızca kayıp yaşadığı sırada hayatın neler getirebileceğini tam olarak anladığına inanıyordu. 10 dakika sonra konuşmasını bitirdi. Dinleyenler onu uzun zaman boyunca ayakta alkışlarken alçak gönüllü bir şekilde kürsüden indi ve koltuğuna döndü. Bir anlığına Sezar'ın mesajını düşündü. O gece gerçekten de Creel için bile olağanüstü bir gece olmuştu. Sezar ve Pender şüphesiz tüm bunların parayla ve iflasın eşiğine gelen Ares'i eski konumuna getirmesiyle ilgili olduğunu düşünüyordu. Bunun işin ardındaki sebeplerden biri olduğu kesindi ancak bu en önemli sebep değildi. Sadece Nicholas Creel bunları neden yaptığını biliyordu. Onu bu işe iten sebepleri birçok insanın ayakta alkışlayacağından emindi. Bazen amaca giden her şey gerçekten de mubahtı. Creel yıllar boyunca arkasına sığınılan ve adı kötüye çıkan bu klişe sözde başka kişilerin de sonunda anlamaya başladığı değerli bir anlayışın yattığına inanıyordu. Amaca giden her şey mubahtır. Ancak amacın gerçekten de önemli olması gerekir. Fakat çok az şey bu kadar önem taşıyordu. İnsanlığın çaba sarf ettiği her işle birlikte bazı değerler yükseliyordu. İster ömrü az kalmış 90 yaşındaki birisine pahalı bir tıbbi tedavi uygulamak olsun, ister belirgin türdeki bir baykuşun soyunun tükenmemesi için petrol tarlalarının işlenmesi durdurulsun, isterse özgürlüğün yayılacağını umarak Müslüman topraklarında güçlü bir demokrasi kurmak için trilyonlarca dolar, binlerce yaşam harcansın, bir gelişme kaydediliyordu. Böylesine kararlar her gün veriliyordu ve karar ne yönde alınırsa alınsın bazı kişiler yaralanıyor, ölüyor ve hatta birçok hayat mahvoluyordu. Ancak bu kararların alınması gerekiyordu. Creel'in yaptığı da tam olarak buydu. Aslında o kararını birçok devletin büyük kararlar alırken yaptığı planlamadan daha planlı bir şekilde almış, bu karar üzerinde çok düşünmüştü. Her şey bir yana, planı işe yarasın yaramasın, Creel'in bir çıkış stratejisi vardı. Ödül töreninden sonra düzenlenen kokteylde gelecekte dostu olabilecek gibi duran birkaç tane kadınla tanışmıştı. Bulduğu kişiyle evlenmeyecekti. Bu konudaki kararını vermişti. Bu tür kadınlar, hatta ünlü okullardan diplomaları almış zeki kadınlar, bu tür etkinliklere hep katılıyordu. Ancak Creel bunları umursamayacak kadar zengin ve sosyal bir adamdı. Daha sonra içki içmek için dışarı çıkarmaya karar verdiği uzun boylu hoş bayan limuzine adım atarken Creel hayatında bir daha hiçbir şeyin ters gidemeyeceğini hissetti. Onun gibi bir adam için dahi ender olan o an insana güçlü olduğunu hissettiriyordu. Mümkün olduğunca uzun süre bu anın tadını çıkarmayı düşünüyordu. Çünkü Creel ertesi gün her şeyin değişebileceğini biliyordu. Zeki bir adam zaferin mutlak bir şey olmadığını anlayabilirdi. Daha zeki bir adam ise yenilgiye uğradıktan sonraki aşamaları başarılı bir şekilde nasıl ele alacağını ve doğru adımları nasıl atacağını belirleyince gerçek anlamda hiçbir zaman yenilgiye uğratılmayacağını bilirdi. Hepsinden daha da zeki olan bir adam ise kaybettiğinde dahi aslında kazanırdı. Nicholas Creel kendisinin tam olarak böyle bir adam olduğunu düşünüyordu. Bölüm 44. Katie James asansörden inip 8. kata adım atınca büyük bir el aniden omzuna sıktı. Elleri derhal üzerinden atmayı düşündü ancak ciddi tavırlı geniş omuzlu adamın gözlerine bakınca fikrini değiştirdi. İngiliz aksanıyla benimle gel dedi. Neden? Adam Katie'nin omzunu daha sert bir şekilde sıktı. Aynı anda karşısındaki adamdan daha iri ve daha güçlü görünümlü takım elbiseli bir başka adam da yanlarına geldi. Katie adamın hızlı bir şekilde gösterdiği rozetinin üzerinde ne yazdığını okuyamadı. Adam size sormamız gereken bazı sorular var dedi. İyi, benim de size sormam gereken bazı sorular var. Adamlar hızlıca koridorda ilerlerken Katie'yi aralarına aldı, bir kapıyı açtılar, Katie'yi küçük bir odaya soktular ve oturmasını söylediler. Katie ayakta duruyordu, kollarını göğsünün önünde birleştirmişti ve yüzünde asi bir ifade vardı. Adamlardan biri iç çekti. Bir dakika sonra geleceğiz. 60 saniye sonra yanlarında yaşlı ve kel bir adamla geri döndüler. Adamın üzerindeki kırış kırış takım elbisenin iyice temizlenmesi gerekiyordu. Adam oturdu ve Katie'ye de oturmasını işaret etti. İçecek bir şey ister misin? Katie adamın karşısına otururken hayır dedi. Şovu görmek istiyorum. Frank geri yaslandı ve kadını inceledi. Onu nereden tanıdığını sormamın mahsuru var mı? Evet var. Frank adamlarından birisine işaret etti ve adam Katie'nin elindeki çantayı çekti. Katie sıkıca çantaya sarıldı ancak diğer adam onu tuttu. Kadının cüzdanı ve pasaportu çıkarıldı ve Frank'e verildi. Frank bir dakika boyunca dikkatlice elindekileri inceledi. Katie James, adın yabancı değil, gazetecisin değil mi? Şov ile ilgili bir haber mi yapıyorsun? Hayır, kendisi arkadaşımdır. İnanmam. Şovun tüm arkadaşlarını tanırım ve sen onlardan birisi değilsin. Yeni arkadaş olduk. Rozetinizi ve kimliğinizi görebilir miyim? Buradan çıkmama hemen izin vermezseniz sizle ilgili yazacağım haberle ilgili bilgilerim tam olsun. Frank sakince ne kadar yeni dedi. Katie tereddüt etti. Edinburgh. Hiç bahsetmedi. Frank kadının pasaportunu daha yakından inceledi. Yani ta New York'tan buraya yeni arkadaşını görmek için mi geldin? Neden?
Sen de kimin nesisin?
Frank tekrar neden buradasın dedi.
Hayatta mı değil mi?
Güç bela da olsa hayatta kalmayı başardı. Şimdi sorumu cevapla.
Dün onu aradım. Telefonunu bir kadın açtı. Şov'un hastanede ve ameliyatta olduğunu söyledi. Ben de geldim.
Anladım. Peki onu neden aradın?
Benim soracağım soruya cevap verecek misin?
Onu neden aradın? Kate endişeli bir şekilde odaya bakındı. Diğer iki adam kımıldamadan ona bakıyordu.
Çünkü Phoenix grubunu duydum.
Frank konunun gittiği yerden hoşnut değil gibiydi. Ne olmuş onlara?
Hadi canım diyen Kate köpürdü. Londra'daki katliamdan haberinizin olmadığına inanmıyorum.
Shaw ile onların bağlantısı ne?
Anna Fisher. Yüzünüzdeki ifadeden her şeyi bildiğinizi anlıyorum. Yani bana palavra atmaya çalışmayın, yemem.
Bayan Fisher'i nereden tanıyorsun?
O öldü mü?
Onu nereden tanıyorsunuz Bayan James?
Katie asıl gerçeği anlatıp anlatmama konusunda çelişkiye düştü.
mantıklı gelebilecek bir hikaye uydurmaya karar verdi. Phoenix grubu ile ilgili bir haber hazırlıyordum. Anna ile böylece tanıştım. Onun aracılığıyla da Shaw ile tanıştım, arkadaş olduk.
Shaw ile Edinburgh'da tanıştığını söyledin. Onun orada olacağını nereden biliyordun?
Anna söyledi.
Hayır, söylemedi. Ben de en az senin kadar palavradan anlarım. Şimdi iki seçeneğim var. Ya bana asıl gerçeği anlatırsın, ya da hakim karşısına çıkana kadar bir Fransız hapishanesinde kalırsın. Fransız mahkemeleri yavaş işleyişiyle ünlüdür. Seni mahkemeye çıkarmak birilerinin aklına gelene kadar birkaç yılını geçirmiş olursun. Ayrıca Fransızların hapishanelerinin temiz olduğunu da sanmıyorum.
Biliyorum, 5 yıl önce Fransızların hapishane dediği çöp kutuları ile ilgili bir haber yapıp büyük bir ödül kazanmıştım. Bu arada beni neyle suçluyorsunuz? Çünkü Fransızlar dahi birini hapse atmak için bir sebep ister.
Salaklık ve işbirliği yapmamaya ne dersin?
Beni Amerikan elçiliğine götürmeye ne dersin? Adresini ezbere biliyorum.
Sanırım bir çıkmaza girdik diyen Frank parmaklarını masaya vurdu. Shaw'u görmene izin verirsen bana gerçekleri anlatacak mısın? Katie o anda arkasına yaslandı. Ne asi ne de kendisine güvenen bir tavır takınmıştı. Bu sefer gerçeği söylemeyi tercih etti.
Tamam, Edinburgh'da tatildeydim. Shaw ve bir adamı kaledeki şapelde gördüm, şüphelendim.
Katie Gilmert'ın mağarasının yakınında olanları, Shaw'un hayatını kurtarışını, otel odasında bulduğu ipucunu takip edişini açıkladı. Daha sonra Anna ile tanıştığını söyledi. Bunları bana anlatmamasına şaşırdım.
O gece zar zor hayatta kaldı. Geçen güne kadar benim Anna'yı bulduğumu bilmiyordu. Öğrenince de duydukları hoşuna gitmedi. Aslında epey kızdı.
Eminim öyledir.
İşte hepsi bu diyen Kate'i umutlu olup olmamak konusunda tereddüt ediyordu. Anna öldürüldü mü?
Evet, binadaki herkesle birlikte öldürüldü.
Kate başını eğip ellerine baktı. Neden? Orası sadece bir düşünce kuruluşuydu. Hatta Anna işlerini hiç kimsenin önemsemediğini söylemişti.
Anlaşılan birileri önemsiyormuş.
Shaw Anna'nın başına gelenleri biliyor mu diyen Kate başını kaldırıp Frank'e baktı. Kadınla göz göze gelmekten kaçınan Frank sessizce "Hayır" dedi. "İyileşecek mi?"
"Çok kan kaybetti. Ancak doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini ve tehlikeyi atlattığını söyledi. Sağlam adamdır."
Katie derin bir nefes verdi. "Tanrı'ya şükür.
Ancak Anna'nın başına gelenleri öğrenirse
birisi ona söylemek zorunda."
Frank açık sözlüce "Kısa zamanda öğrenebileceğini sanmıyorum" dedi.
Peki ya TV'den, gazeteden veya telefondan öğrenirse?
Frank başını iki yana salladı. Biz önlemleri aldık.
Anladın, neden hastanede yanı başında olmadığını sorarsa?
Ona benim engel olduğumu söylerim.
Ama onun da en azından telefonda konuşmak isteyecektir.
Katie duraksadı. Adınızı söylemediniz.
Frank tereddüt etti.
Frank.
Adınız mı, soyadınız mı?
Sadece Frank.
Peki sadece Frank, onlar evlenmek üzere olan nişanlı bir çiftti. Bir anlığına dahi onunla konuşamayacağı veya onu göremeyeceği yalanına inanmaz.
Ben de zaten planımın mükemmel olduğunu söylemedim diyen Frank aniden köpürmüştü. Öldüğünü düşündüğü sırada onu aramamı söyledi. Ben de Anna'nın ölmüş olduğunu bilmeme rağmen arayacağımı söyledim. Ayağı fırladı ve küçük odada volta atmaya başladı. Ellerini ceplerinin dibine kadar sokmuş, gözlerini ayakkabılarına dikmişti.
Onu görebilir miyim? Sana gerçeği anlatırsam onu görebileceğimi söylemiştin.
Frank volta atmayı kesti. Katie'ye bakmadan başıyla adamlarına işaret verdi. Adamları Katie'ye eşlik ederken Frank arkasından seslendi. Anlat ona.
Katie arkasına döndü.
Neyi? Haklıydın. Anna'nın başına gelenleri anlat.
Kate afallamış gibiydi. Ben mi? Ben anlatamam. Ben.
Hayatını kurtardığını, arkadaşın olduğunu söyledin. Öyleyse gerekeni yap.
Korkuya kapılan Kate başka bir şeyler söylemeye başladı. Ancak Frank kapıyı kadının suratına kapattı. Birkaç saniye sonra Kate Shaw'un odasına gitmek için yürümeye başlamıştı. Ancak kendisini idam edileceği yere giderken son adımlarını atan birisi gibi hissediyordu. 18. ayrımın sonu.
Sayfa 266.